Güneş mi Cihan?
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçemizle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bir Çeşme Cihan programı ile birlikte yine sizlerleyiz. Yine bölgemizi, Türkiye'yi, dünyayı, dünyadan Türkiye'ye bakışları konuşacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Bağcı ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik masada Hülya Aydoğan bizlere katkı veriyor. Bizi TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün sizlerle Hindistan, İslam, toplum ve siyaset hakkında konuşacağız. Konuğumuz New Delhi Mashriq Center'dan araştırma direktörü Dr. Ümeyr Anas. Sayın Anas, hoş geldiniz.
Thank you very much. Thank you.
Programa başlarken sosyal medya adreslerimizi paylaşalım. Bizi CheshmeCihan.tr Twitter adresinden takip edebilir ve gelecek programlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kudretbulbul.tr@gmail.com adresine mail göndererek bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Niye böyle bir konuyu konuşuyoruz? Hindistan, İslam, toplum ve siyaseti konuşuyoruz. Hindistan Müslümanlarını konuşuyoruz. Çünkü biraz sonra detaylı bir şekilde konuğumuzla bunu değerlendireceğiz. Hindistan yükselen bir güç, bir teknoloji merkezi. Bölgesinde diğer ülkelerle birlikte çok önemli geleceği olan, çok önemli tartışmaların içerisinde olan bir ülke. 200 milyonu aşan nüfusuyla belki İslam ülkeler arasında nüfus olarak önde gelen ülkelerden de birisi. Bunları birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle konuğumuzu biraz tanıyalım isterseniz. Bize kendinizi biraz tanıtır mısınız?
Thank you very much once again for having me here. My name is Ümeyr Anas.
Öncelikle beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Benim adım Ümeyr Anas. Hindistanlıyım. Hindistan'ın önemli üniversitelerinden biri olan Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler üzerine doktoramı tamamladım. Ayrıca Hindistan Dünya Meseleleri Konseyi isimli düşünce kuruluşu ile birlikte çalıştım. 3 yıl boyunca Orta Doğu konuları uzman olarak çalıştım. Ayrıca bir araştırma kurumu olan Orta Doğu Meseleleri ve Hindistan'daki Müslüman nüfus üzerine çalışan Mashriq Merkezi ile çalışmalar yaptım. Bir kez daha beni burada misafir ettiğiniz için teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Tekrar hatırlatalım konuklarımıza. Ümeyr Anas, Hindistan, Dr. Ümeyr Anas, Hindistan'da önemli gelen, öde gelen düşünce kuruluşlarından birinde çalışıyor. Aynı zamanda Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nde, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunuyor kendisi. Şöyle devam edelim isterseniz Sayın Anas. Hindistan yükselen bir güç ve bir teknoloji merkezi adeta. Bu başarının arkasındaki temel itici güç nedir?
Yeah, that is very important story of India.
Aslında bu Hindistan'ın önemli hikayelerinden birisi. 1947 yılında İngiliz hakimiyetinden kurtulduğunda Hindistan çok fakir bir ülkeydi. Nüfus çok fazlaydı ve kaynaklar çok azdı. O yıllarda pek çok ülke sömürgeci yönetimlerden kurtulmuştu. Fakat Hindistan demokratik kurumlarını muhafaza etmekle kalmayıp bilim ve teknoloji alanlarında da büyük gelişme kaydetti. Bana göre Hindistan'ın ve yöneticilerinin yaptığı en önemli şey bilim ve teknolojiye yatırım yapmak oldu. Hindistan'ın kendi kendine yeterli bir ülke olmasını istediler. O yılların dünya politikalarına baktığımızda Avrupa ülkeleri ve ABD teknoloji transferine hazır değillerdi. Bu yüzden Hindistan bilim ve teknoloji alanlarında kendi ayaklarının üstünde durmak istedi. Nüfus çok fazlaydı ve çok büyük bir kesim okuma yazma bilmiyordu. Kitlesel okuma yazma eğitimi programı bu yüzden çok önemliydi. Dördüncü önemli konu da halk sağlığıydı. Halk sağlığı için neredeyse hiçbir altyapı imkanı yoktu. Bu dört konu üzerine Hindistan çok büyük yatırımlar yaptı. Bunlar uzun vadeli yatırımlardı ve bugüne geldiğimizde Hindistan'ın bilim ve teknolojide dahil olmak üzere bu konularda öncü olduğunu görüyoruz.
Evet, gerçekten Hindistan bölgesinde gittikçe yükselen bir güç, bilimsel çalışmalara, teknolojik çalışmalara ayırdığı kaynaklarıyla öne çıkıyor ve Hindistan'dan da tüm dünyaya adeta çok sayıda bilim ve teknoloji insanı akın ediyor. Ama tabii bölgesi itibariyle çok rekabetçi bir bölgede bulunuyor. Bu anlamda Hindistan'ın Çin'le ve Pakistan'la aynı bölgede olmasını sorayım soru olarak. Çin'le bir rekabet içerisinde Hindistan, keza Pakistan'la. Hindistan'ın bölgesel ilişkilerini sorsam.
Bugün Hindistan ve Çin'in Asya ekonomisinin itici motoru olduğunu görüyoruz. Küresel ekonomi için de çok önemli bu iki ülke. Hindistan ve Çin'i içermeyen bir küresel ekonomi yönetimi kurulamayacağını düşünüyorum. Bana göre bu iki ülke hem Asya hem de dünya ekonomilerinin iki ana motoru. Her iki ülkenin de çok sayıda farklılıkları var, anlaşmazlıkları var. Çok sayıda siyasi tartışma alanları var. Ama bunun yanında farklılıklarını çözüme ulaştıracak mekanizmalara da sahipler. Mesela iki ülke de şu an BRICS üyesi. İkisi de SCO yani Şangay İşbirliği Teşkilatı üyesi. Yakın zaman önce Hindistan SCO'ya tam üye olarak katıldı. İki ülke krizleri çözmek için ikili ilişkilerdeki mesela sınır anlaşmazlıkları gibi sorunları aşmak için mekanizmalar ürettiler. Bu yolla farklılıklarını azaltarak ticari ilişkilerini ayakta tutmayı başardılar. Pakistan konusunda şunu söyleyebilirim. 1970'lerde Pakistan önemli gelişme kaydeden bir ülkeydi. Fakat o tarihlerden sonra Pakistan gelişme raylarından çıktı. Bugün için Pakistan'ın Hindistan ve Çin'den öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Pakistan ve Hindistan sorunlarını çözmek için benzer mekanizmalar geliştirebilir. Ki henüz bunu yapmış değiller. Yakın zaman önce Pakistan da Hindistan gibi SCO'ya katıldı. Bu yolla Çin'in ve SCO üyesi diğer ülkelerin katkılarıyla Hindistan ve Pakistan'ın sorunlarını çözmek için mekanizmalar geliştirilebilir. Ama bu farklılıkları çözmek için bir girişimde bulunulmadığı sürece bu sorunlar bölgesel ekonomiyi ve barışı etkilemeye devam edecek.
Evet, bu bölgesel analizlerden ve giriş sorulardan sonra biraz daha Hindistan toplumuna, Hindistan'daki farklılıklara, Müslümanlara dair sorulara geçebiliriz. Hindistan'da pek çok farklı dil, din ve etnik grupların olduğu söylenir Sayın Anas. Bu kadar farklılıklarla Hindistan nasıl baş ediyor? Dini azınlıkların durumu nedir?
Yeah, it is very great story.
Hindistan'ın muazzam bir çeşitlilik hikayesi var. Pek çok ülkede farklı para birimleri gördüm. Ama Hindistan'ın para birimine baktığınızda 18 farklı dilin kullanıldığını görürsünüz. Banknotlara baktığınızda 18 farklı dil görürsünüz. Günlük hayatta 18'den fazla dil kullanılıyor. Bu bahsettiğim 18 dil resmi kabul gören diller. Her banknotun üzerinde görebilirsiniz. Bu bütün dillere saygı gösterdiğimiz anlamına geliyor. Tabii bunların dışında başka diller de var. Demek istediğim şu ki Hindistan bu büyük çeşitliliği kabul etmiştir. Çeşitliliğin gücümüz olduğuna inanıyoruz. O yüzden bütün bu dilleri resmi olarak benimsedik. Mesela şu an 29 eyalet var ve her eyaletin kendi dili var. Ve her eyaletin kendi alfabesinde kendi eğitim sistemini yönetme hakkı var. Etnik gruplar, dini gruplar var. Her dine mensup insanlar kendi dinlerinin gereklerini yerine getirme hakkına sahip. Kişisel hayatlarını kendi dinlerine göre yaşayabiliyorlar. Mesela Hristiyanlar var, Müslümanlar var, Sihler var, diğer dini gruplar var. Hepsi kendi dinlerini yaşayabilir. Mesela evlilik, boşanma ya da diğer konuları kendi dini pratiklerine göre yaşayabilirler. Hindistan ve Türkiye veya Fransa sekülerizmini karşılaştırdığınızda arada farklılıklar olduğunu görürsünüz. Bizim sekülerlik anlayışımızda bütün farklı dinlere karşı saygı vardır. Hiçbirini dışlamadık. Dini özgürlükleri, hakları reddetmedik. Aksine herkes tarafından yaşanabilir olmasını istedik. Siyasal sistemimizde ve özellikle anayasamızda ve yerel yönetimlerde daha çok farklılığa yer verdik. Mesela düşük gelirli insanlar, marjinal bölgelerdeki insanlar, kırsal alanlardan gelenler yönetim sistemimizde, akademik dünyamızda, iş dünyamızda, kamusal alanda çok popüler oldular. Bunun sebebi uygulanan kapsayıcı politikalar. Hindistan'ın uzak köşelerinden insanlar bir araya geliyor, birbirleriyle rekabet ediyor. Bu yolla çeşitliliği başarıyla yönetebildiğimizi göstermiş olduk.
Programımıza yeni gelenler için hatırlatalım. Profesör Doktor Kudret Bülbül ile Çeşmi Cihan programındasınız. Hindistan'ı, Hindistanlı bir konuğumuzla Ömer Anas'la değerlendiriyoruz. Gerçekten Türkiye ile Hindistan arasındaki sekülerlik anlayışı arasındaki açısından vurguladığınız fark değerli. Özellikle Fransız laikliğinden ve Türkiye'nin daha önce geçmişte uyguladığı laiklik yorumlarından farklı olduğunu ifade ettiniz. Ki bizdeki laiklik geçmişteki anlayışla uygulamasıyla farklılıkları tehdit olarak gören, farklılıkları yasaklayan, yasakçı bir laiklik anlayışıydı. Ama Hindistan'daki laiklik anlayışının çok daha çoğulcu, farklılıkları bir arada tutan ve farklılıkları zenginlik olarak gören bir laiklik anlayışı olduğunu belirtmeniz değerli. Bu anlamda Hindistan'daki farklılıkları konuşurken, Hindistan'da bir Türk toplumu bildiğim kadarıyla yok değil mi?
Hindistan tarihinde Türk toplulukları oldu. 800 yıl boyunca Moğol saltanatı hakimdi. Mesela Babür 1400'lerde geldi, sonrasında Hümayun ve Ekber, Şah Cihan, Cihangir, Evrengzip ve diğer krallar vardı. Öncesinde Gazniler vardı, Slave hanedanı vardı. Bunlar hep Türk hanedanlardı. Askerleri ve soyluları hep Türklerdi.
O halde biraz tarihine girdik Hindistan'ın. Doğrusu dinleyicilerimiz için ilgi çekici olabilir bu. Binli yıllardan itibaren Hindistan'ı belirli Türk toplulukları, Türk hanedanlıklarının yönettiğini ifade ettiniz. Hangi tarihlere kadar bu yönetim devam etti?
It happened from 12th century
12. yüzyılda başlayıp 1857'ye kadar devam etti. 12. yüzyıldan itibaren çoğu slave hanedanındandı. Sonrasında 14. yüzyıldan itibaren Moğol saltanatı başladı. 1857'ye kadar Moğol saltanatı çok güçlüydü. Sonrasında da devam etti fakat çok güçsüzlerdi ve İngiliz sömürge yönetimi altındaydılar. Bu sebeplerle günümüzde hala Türk asıllı aileler, gruplar var. Mesela Türk soylu en büyük ailelerden birisi Han ailesi. Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te çok sayıda bu ailenin mensupları var. Mesela ben de bir Han ailesi üyesiyim. Farklı Türk soylu aileler de var. Evet, Türk dilini bilmiyorlar ama bildiğiniz gibi krallık zamanında Hindistan'daki resmi dil Fars diliydi. Müslümanların çoğu Farsça konuşuyordu, o yüzden hala Fars dilini biliyorlar ama Türkçe bilmiyorlar. Aynı zamanda Müslüman gruplar vardı.
Onun üzerine soracağım, Müslüman topluluklara ayrıca soracağım. Gerçekten bizim için tekrar hatırlatıcı oldu ama dinleyicilerimiz için herhalde ilgi çekici bir bilgi olmuş oldu. Hindistan'ın 12. yüzyıldan 1857'lere kadar Türk kökenli hanlıklar tarafından yönetildiği çok fazla bilinmez ama tarih kitapları bunu söyler. Ben de birkaç gün önce nereden aklıma gelmişse Dandanakan Savaşı'na bakmıştım. Dandanakan Savaşı'nda Selçuklularla Gazneliler karşı karşıya geliyor. Aslında ikisi de Müslüman, iki Türk topluluğu, iki Türk sultanlığı. Tabii Gazneliler yenilince onlar Hindistan tarafına gidiyorlar ve orada yönetime devam ediyorlar. Dolayısıyla Ümeyr Bey'den bunun biraz devamını öğrenmiş olduk. Peki ben Hindistan'da Müslümanları sorsam, çok önemli bir topluluk olduğunu biliyorum. İsterseniz biraz Hindistan'da Müslümanlardan bahsedin. Ne kadar topluluklar, sayıları ne kadar, nerelerde yaşarlar?
Yeah, India's Muslim population is very very big.
Hindistan'daki Müslüman nüfusu çok büyük. Yurt dışı seyahatlerimde anlıyorum ki çoğu insan Hindistan'ın Müslüman nüfusu hakkında bilgi sahibi değil. Hindistan nüfusu 1.3 milyar civarında ve bu nüfusun 200 milyon kadarı Müslüman. Endonezya'dan sonra bu en büyük ikinci Müslüman nüfusu demek oluyor. En çok Müslüman nüfusun olduğu ülkeler sıralamasında Endonezya ilk sırada, arkasında Hindistan var ve sıralama Pakistan, Bangladeş ve Nijerya diye devam ediyor. İslam Hindistan'a 3 yolla geldi. İlk gelişi tüccarlar yoluyla oldu. Arap Yarımadası'ndan Güney Hindistan bölgelerine, özellikle Kerala ve Gujarat bölgesine gelen tüccarlarla geldi. Bu tüccarlar sayıca azdı ama iyi ve imanlı Müslümanlardı. O bölgedeki yerel hükümdar bu tüccarlardan İslam'ı öğrenerek çok etkilenmişti ve İslam'ı kabul etti. Bu sayede Hindistan'ın güney eyaletlerinde İslam yayıldı ve gelişti. Tüccar Müslümanlar bugün hala faaliyette. Bu birinci yoldu. İkincisi ise Anadolu'dan, Türkiye'den, İran'dan ve Orta Asya'dan gelen Sufilerdi. Sufiler gayrimüslimler arasında o kadar popüler oldu ki çoğu kişi Müslüman oldu. Bugün bile bu Sufi tapınaklarına gittiğinizde Müslümanlardan çok gayrimüslim ziyaretçi olduğunu görürsünüz. Mesela Delhi'de Cümeyre ve Nizamüddin'e gittiğinizde çok sayıda gayrimüslim ziyaretçi görürsünüz. Dua etmeye, sorular sormaya ve dileklerini Sufilere iletmeye geliyorlar. O yüzden çok popülerler. Hindistan'da İslam'ın üçüncü kaynağı ise uzun süre hükmeden krallar ve sultanlardı. Tarih bize iyi kralların ve kötü kralların olduğunu söylüyor. Ama kralların çoğu Hindistan değerlerine çok saygı gösterdi. Bu manada kralların çoğunun seküler olduğunu söyleyebiliriz. Hindu geleneklerini kabul ettiler. Önde gelen Hinduları önemli konumlara getirdiler. Ordularının içinde yükselttiler, hatta ordu komutanı yaptılar. Hatta gayrimüslim ailelerle evlilik yaptılar ve gayrimüslim ailelerle müttefiklik ilişkisi kurdular. O dönemde gayrimüslimlerle ilişkileri çok iyiydi. Mesela Babür'ün ve Hümayun'un son dileği şuydu: "Burası sizin ülkeniz. Bu toprakların geleneklerine saygı göstermek zorundasınız." Ülke bu sayede gelişti ve ilerledi. Ama İngiliz sömürge yönetimi geldiğinde Müslüman hükümdarlar zayıfladı. O tarihlerde Hindistan'daki bütün dini gruplar, Müslümanlar, Hindular, İngiliz sömürge yönetiminin karşısında birlikte mücadele veriyordu. Ancak 1947'de olanı biliyorsunuz. Pakistan ve Hindistan ayrılıp iki ülke haline geldi. Bu tamamen İngiliz sömürge yönetiminin bir tezgahı olarak ortaya çıktı ve bir aile olan Hindistan'ın bölünmesiyle sonuçlandı. Bu bölünme yüzünden o döneme ait hatıralarımız hep yaralı ve çok üzücü. Bugün bölgemizde 3 tip milliyetçilik olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi Pakistan milliyetçiliği, ikincisi Hint milliyetçiliği, üçüncüsü de 1971'de Bangladeş'in Pakistan'dan ayrılarak ülke olması sonrasında ortaya çıkan Bangladeş milliyetçiliği. Bu üç milliyetçilik hali hazırda birbirleriyle mücadele halindeler. Bu üç akım arasındaki rekabet yüzünden Hindistan'daki Müslümanlar Hindistan-Pakistan bölünmesine sebep olmakla suçlanıyorlar. Son 70 yıldır Hindistan'daki Müslümanlar bu tür ithamlara cevap vermeye ve kendilerini savunmaya çalışıyorlar. Bana kalırsa da kendilerinin bu bölünmeden tamamen sorumlu olmadıklarına dair duruşlarını kanıtlamış durumdadırlar. Şu an Hindistan Ulusal Kongresi adıyla faaliyet gösteren bir siyasi parti var. Bu parti tüm dini toplulukların temsil edildiği bir oluşum haline geldi ve hep birlikte İngiliz sömürge yönetimine karşı mücadele ettiler. Yıllar içinde bu partinin siyasi gücü zayıfladı. Önceden Müslümanlar sayı olarak bu parti içinde kitleler halinde yer alıyorlardı. Daha sonra ise Müslümanlar başka siyasi partilere dağıldılar. Son 70 yılda olan şudur ki Hindistan'daki Müslümanlar eğitimde ve ekonomide çok geri kaldılar. 2007'de hükümet tarafından yayınlanan bir rapor, Müslümanların Hindistan'daki topluluklar içinde eğitim, iş ve ticaret alanlarında en geri topluluk olduğunu ortaya koydu. Bunun üzerine Hindistan hükümeti bir takım planlar hazırladı. Ancak bu girişimlere dair bir değerlendirme raporu henüz yayınlanmadı. Yine de benim görüşüme göre Hindistan Müslümanlarının hem eğitimde hem de diğer alanlarda geri kalmışlığı devam etmektedir. Daha önce de değindiğim gibi farklı milliyetçilik akımları arasında rekabet sürmektedir ve Müslüman olmayan bazı topluluklar ülkedeki Müslümanların bu ülkeden çok fazla şey götürdüğünü düşünmektedir. Bu yüzden Hindistan Müslümanlarına karşı bir takım olumsuz fikirler beslemektedirler. Müslümanlar iş sahibi olmak istediklerinde kimi zaman ayrımcılığa uğramakta ve işe girememektedirler. Bu durum resmi raporlarda da belgelenmiştir. Bu açıdan bakıldığında Hindistan Müslümanlarının pek çok sorunla karşılaştıklarını söyleyebilirim.
Bunları konuşacağız ama benim için gerçekten çok öğretici açıklamalar yaptınız, yapıyorsunuz. Hindistan'da İslam'ın kökenlerinin çok eski olduğuna değindiniz. İslam'ın Hindistan'a ticaret tacirler üzerinden, sufiler üzerinden ve sultanlar, hanlıklar üzerinden geldiğini ve onlar üzerinden yayıldığına işaret ettiniz ve İslam'ın Hindistan'da çok geniş bir çevreler tarafından da kabul edildiğine değindiniz. Çünkü Müslümanlar o krallıklar döneminde Hindistanlılara, oradaki farklılıklara, farklı kültürlere, kimliklere, dinlere son derece hoşgörülü davrandığını, onlardan komutanlar, onlardan yönetici atadıklarına değindiniz. Ve şu tespit gerçekten önemliydi, benim için öğretici oldu. Maalesef bugün Hindistan'ın İslami kökenleri ya da Hindistan'daki Müslümanların tarihsel kökenleri kökenlerinin çok fazla bilinmediğine değindiniz. Çünkü İngiliz kolonyalizminden, İngiliz sömürgesinden sonra, İngiliz sömürgesi oluşturulduktan sonra gerek bunun etkisiyle gerekse Hindistan'ın üçe bölünmesiyle Pakistan, Hindistan ve Bangladeş olarak üçe bölünmesinden sonra bu ülkelerin kendi ulusalcılıklarını tarihsel olarak yarattıklarına değindiniz. Tabii kendi ulusalcılıklarını yaratırken doğal olarak bu topraklardaki Hindistan coğrafyasındaki İslami kökenlerin daha az görünür hale geldiğine değindiniz. Bunlar gerçekten oldukça önemli tespitlerdi. Ben biraz bugünkü hale gelerek Müslümanların bugünkü pozisyonlarına işaret etmek istiyorum ya da bunu sormak istiyorum. Tarihte bu kadar hoşgörülü davrandılar, farklılıklara, bunlara değindiniz. Acaba bugün Hindistan'da Müslümanlar rahat yaşayabiliyorlar mı? Temel hak ve özgürlükler açısından ne tür sorunlarla karşı karşıyalar?
Anayasa çerçevesinde konuşursak Hindistan Müslümanlarına her türlü hak tanınmıştır. Müslüman olmayan kardeşleriyle eşit hayatlar yaşıyorlar. Ancak daha önce de belirttiğim gibi her demokratik ülkede haklarınızı tam olarak kullanabilmeniz kaliteli bir eğitim almış olmanıza bağlıdır. Eğer haklarınızı tam olarak talep edemezseniz bu haklarınızı kullanamazsınız. Hint Müslümanları hem eğitim olarak hem de ekonomik olarak çok geri kalmış durumdalar. Bu yüzden de seslerini pek duyuramıyorlar. Hindistan'daki diğer toplulukları durumlarının kötü olduğuna ikna etmekte başarısızlar. Bu açıdan da pek çok sorun yaşıyorlar. Örneğin 2-3 gün önce bir rapor yayınlandı. Bu rapora göre tüm siyasi partilerdeki Müslüman üye sayısı çok çok az. Bu da Müslümanların siyasi partilere katılımının giderek azaldığını gösteriyor. Müslümanların siyasete katılımı düşüyorsa seslerini duyurma olasılıkları da düşüyor demektir.
Bunlar önemli tabii. Elbette ülkelerdeki yanlışlar olabilir. Bunlar mutlaka değerlendirilmeli, eleştirilmeli ama onun öncesinde herhalde topluluklar kendilerini daha iyi geliştirmek için eğitimde, ekonomide, siyasette daha aktif olmalı. Hindistan Müslümanlarına da böyle bir görev düşüyor galiba. Hindistan'da batıda olduğu gibi bir göçmen karşıtlığı, İslamofobi söz konusu mu? Avrupa'ya, Amerika'ya baktığımızda maalesef gittikçe dışlayıcı politikalar öne çıkıyor. İslam karşıtlığı son derece sıradanlaşıyor. Hindistan'da da son zamanlarda Bangladeşlilere bir tepkisellik yükseliyor galiba.
Bu soruyla ilgili olarak anlamamız gereken 2-3 etken var. Birincisi ABD ve diğer batılı ülkelerin terörizme karşı savaş başlatmalarından bu yana, yani bu Amerikan destekli savaş yüzünden İslam ve Müslümanlara karşı genel bir nefret ve yabancılaşma var. Bizde de İngilizce toplumun büyük oranı tarafından konuşulduğu için batıdaki söylemler anında bize, Hindistan'a ulaşıyor. Bu da insanımızın batılılar gibi düşünmesine sebep oluyor. Terörizm karşıtı bu akımdan çok etkilenir hale geliyoruz toplum olarak. İkincisi de 1971'de Hindistan ve Pakistan arasındaki savaş başladığında ve Bangladeş Pakistan'dan ayrılıp yeni bir ülke haline geldiğinde ekonomik durumu çok zayıf, çok fazla sayıda kişi Bangladeş'ten ayrılıp Hindistan'a geldi. O dönemde Hindistan ve Bangladeş çok iyi ilişkiler içerisindeydi ve Hindistan Bangladeş'teki halkı destekliyordu ve kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı oluyordu. O zaman çok iyiydi. Ancak bu dönemden sonra Hindistan hükümeti tüm bu göçmen nüfusuyla baş etmek konusunda zorlandı. Onları ülkelerine dönmeye ikna edemedi. Böylece Hindistan toplumunun bir parçası haline geldiler. Son dönemde de göçmenlere ve Bangladeşli insanlara karşı bir tutum oluştu. Bundan 2-3 gün önce yapılan bir sayımda ülkedeki Bangladeşli ve yabancı sayısının 4 milyon olduğu sonucuna varıldı. Bu sayım devam edecek tabii. Ancak şimdiye kadar çok fazla sayıda yabancının ülkeye geldiğini de ortaya koymuş oldu. Bu da göçmenlere ve göçlere karşı düşmanca tutumun artmasına sebep oldu. Durum şu ki Bangladeşli göçmenlerin çok büyük bir kısmı Müslüman. Dolayısıyla insanlar göçmenler aleyhine konuştukları zaman Müslümanlar aleyhine konuşmuş oluyorlar. Yani göçmenler ve Müslümanlar siyasi söylemde birbirlerine eşit hale gelmiş oluyor. İslam karşıtı düşünceler de bu şekilde artışa geçmiş oluyor. Konuşmamızın başında söylediğim gibi Pakistan ve Bangladeş milliyetçiliğinden farklı hale gelen Hint milliyetçiliği bu tür olumsuz fikirlerle el ele gitmektedir. Ve ne yazık ki bu fikirler de gün be gün artış göstermektedir.
Teşekkür ediyorum. Umarız bu tansiyon bir an önce düşer. Türkiye ve Hindistan tarihsel olarak iyi ilişkilere sahip iki ülke. Kurtuluş Savaşı'nda da bize yardım ettikleri, Hindistan Müslümanlarının bize yardım ettiklerini de biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan 2017 Mayıs'ında Hindistan'ı ziyaret etti. Dışişleri Bakanımız da bu sıralar Singapur'da Hindistan Dışişleri Bakanı ile görüştü. Osmanlı'dan günümüzde Türkiye ve Hindistan toplumu arasındaki ilişkilere dair gözlemlerinizi sorsam.
Türkiye ve Hindistan ilişkilerini her zaman çok iyi bir seviyede tutmayı başarmıştır. Bu iki ülke arasındaki ilişkiler tarihsel ve medenidir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin fikirleri, öğretileri Osmanlı döneminde Türkiye topraklarından Hindistan'a kadar gelmiştir. Tüm Sufi öğretileri çok uzak mesafeler kat ederek bizim ülkemize kadar gelmiştir. Biz bu sebeple Türk Sufizminden çok etkilenmiş bulunmaktayız. Ayrıca Osmanlı Hanedanı ile Haydarabad'daki Nizam Hanedanı arasında akrabalık ilişkileri vardı. Bu iki aile arasında birden fazla evlilik bağı kurulmuştu. Son Osmanlı prenseslerinden biri dönemin Haydarabad Nizamı ile evlenmişti. Bu prenses 2006'da Londra'da hayata gözlerini yumdu. Bu aile bağları o dönemlerde çok kuvvetliydi. Hindistan kralları ve Osmanlı arasındaki bağların ne seviyede olduğunu göstermektedir. 1920'lerde İngiltere Osmanlı'ya saldırdığında Hindistan'daki Müslümanlar ortak bir düşmana karşı aynı safta olduklarını fark ettiler. İngiliz sömürgeciliği Hintlilerin ve aynı zamanda Osmanlıların karşısındaydı. Tek bir düşmanımızın olduğunu ve hepimizin aynı durumda olduğunu fark ettik. Biz Hindistan'da İngiliz yönetimine karşı mücadele veriyorduk. Tüm Hintliler, Müslüman olmayanlar bir araya geldiler. Mahatma Gandhi önderliğinde güçlerini birleştirdiler. Hilafet hareketi denilen bir hareket başlattılar. Bu hareket Müslüman olmayan Mahatma Gandhi tarafından idare ediliyordu. İngiliz sömürgeciliğine karşı Osmanlı İmparatorluğunu savunma amacıyla adım atan bir hareketti. Bu tarihimizin çok güzel bir parçasıdır. Çünkü bugün bile iki ülkeyi, iki milleti birbirine bağlamaktadır. Günümüzde ne zaman iki ülke liderleri bir araya gelse, Mayıs 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan'ı ziyaret ettiğinde olduğu gibi, tarihimizin bu parçasının önemli olduğunu, Hindistan'ın geçmişte Türkiye'ye iyilik ettiğini dile getiriyorlar. Geçmiş dönemde Türk doktorları ülkemizdeki Türk askerleri tedavi etmeye gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017'de geldiğinde iki ülke arasındaki görüşmeler çok verimli geçmişti. Ticaret verilerine bakarsanız iki ülke arasında 7 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan o gelişinde ticaret hacminin artması gerektiğini söylemişti. Hindistan'dan Türkiye'ye turist olarak gelen birçok vatandaşımız var. Hindistan ve Türkiye arasında ortaklık kurmak için pek çok iş fırsatı da var. Bu iki ülke arasında ilişkileri derinleştirmek için yeterli derecede fırsat ve olasılık var anlamına geliyor. Birkaç gün önce iki ülkenin dışişleri bakanları da Singapur'da bir araya geldi. İki ülkenin de halen yapacak çok şeyi ve değerlendirecek çok fırsatı var.
İnşallah bu ilişkiler daha da gelişir, daha da ilerler. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye ile Hindistan'ın tarihsel ilişkileri oldukça güçlü. Kurtuluş Savaşı'ndaki onların katkıları gerçekten son derece değerli. Belki dinleyicilerimiz bu katkıları sadece Pakistan Müslümanları olarak bilirler ama esasen o yıllarda Hindistan, Pakistan, Bangladeş birlikteydi. Hepsini Hindistan Müslümanları içerisinde o yıllar için değerlendirmek mümkün. Son olarak Sayın Anas, biraz gündelik yaşamla ilgili bir soru sorarak kapatsam. Hindistan'dan bakınca Hindistanlı insanların Türkiye ile ilgili ilk değerlendirmeleri nedir?
Hint filmlerini izleyecek olursanız işlerindeki pek çok şarkının İstanbul'daki Ortaköy Camii'nde kaydedildiğini görürsünüz. Türkiye'deki tarihsel alanlar Hint filmlerinde sıkça yer buluyor ve Hintlileri kendine hayran bırakıyor. Hintliler ne zaman Türkiye'ye gelseler tarihi eserleri filmlerden ve şarkılardan tanıyorlar. Benzer bir şekilde Sufi geleneklerini de benimsiyorlar. Dindar bir kişi ne zaman Türkiye'yi ziyaret etse Konya'ya mutlaka gider. Çünkü tanıdığı, bildiği Sufi geleneklerinin Türkiye'de yaşatılanlarla, Mevlana'nın kurduğu geleneklerle yakın olduğunu düşünür.
Belki burada şunu da sormak isterim. Mevlevilik Hindistan'da hala etkili mi?
Yes, very much, very much.
Tabii ki. Bugün bile Sufizm geleneği halen çok etkin. Ancak söylemem gereken bir şey var. Türk hükümetinden rica ediyorum. Mevlana, Türkiye ve Hindistan arasında çok kuvvetli olan bir bağdır. Hindistan'da Mevlana'nın öğretilerini daha kuvvetli bir biçimde yaygınlaştırmalıyız. Çünkü Hintliler Mevlana'yı ve öğretilerini kendilerine çok yakın buluyorlar. Aradaki bu bağ da insanları birbirine daha çok yakınlaştıracaktır. Türkiye ve Hindistan'ı geliştiren başka unsurlar da mevcut. Örneğin Türk filmleri, dizileri ve televizyon programları ülkemizde çok popüler hale geldiler. Bu yayınlar Hint diline bile çevriliyor. Fatma Gül dizisi çok popüler. Daha başka pek çok dizi var yayınlanan. Ayrıca Türkiye'de çok sevilen Hint dizileri olduğunu da duydum. Pek çok kişinin de Hindistan'a özgü geleneksel bir giysi olan sari giydiğini de duydum. Evlenme aşamasında olan Türk kızlar arasında da bu giysinin çok popüler hale geldiğini gözlemledim. Bunlar gösteriyor ki iki taraf da birbirinin tarihinden, kültüründen, yiyeceklerinden, Sufi geleneklerinden ve inançlarından etkileniyor. Bunların hepsi iki tarafı, iki halkı bir araya getiriyor.
Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok değerli bir konuşma oldu, çok değerli bir görüşme oldu. Değerli dinleyiciler, bir kez daha fark ediyoruz ki Türkiye'nin siyasal, Türkiye'nin kültürel sınırları, medeniyet sınırları siyasal sınırlarını fersah fersah aşar. Bugün belki siyasal sınırlar içerisinde bize öğretilen dar öğreti içerisinde Türkiye'yi sadece bu coğrafyadan ibaret sanıyoruz ama bu tür uluslararası konuşmacılarla bir araya geldiğimizde Türkiye'nin tarihsel derinliğine bir kez daha şahit oluyoruz. Konuşmacımız da ifade etti. 1200'lerden 1800'lere kadar Türk hanedanlar tarafından yönetilen bir Hindistan. Orada bir zamanlar Türkler tarafından yönetildiği için daha önce kendisi de bana ifade etmişti. Hindistan'da çok sayıda Türkçe kökenli kelimelerin varlığını da ifade etmişti. Keza 200 milyonluk bir Müslüman. Endonezya'dan sonra Müslüman nüfusunun olduğu galiba ikinci ülke. Keza değerli konuşmacımız ifade etti. Pek çok alanda gerek Kurtuluş Savaşı sırasında gerek öncesinde ve gerek bugün tarihsel, kültürel çok ilişkilerimizin olduğu bir ülke Hindistan. Dolayısıyla Türkiye dışını konuşmak, Türkiye dışından Türkiye'ye bakmak bizim her zaman bakışımızı genişletiyor. Kaybettiğimiz ilişkileri yeniden kurmamıza katkı sunuyor. Bu duygularla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Haftaya farklı bir konuyla ve farklı bir konukla tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.